Ayrım 29.
Sayfa 350. O memnun da olan bitenden. Nilüfer artık 35'ime geldim diye yaşına yakışan ağır bir elbise giymişti. V yakalı, bele oturmuş, kalçadan gelen büzgüler beline kadar ulaşıyor. Açık gri, üzerine koyu gri yaprak desenler olan bir kumaş. Bu büzgüler karın gibi duruyor, dedi Safinaz Hanım. Yok canım, ne karını, dümdüz karnınız var, çok güzelsiniz. Bu da çok yakıştı, kocanıza da gösterelim isterseniz, dedi Safinaz Hanım. Kocasına sormasına gerek yoktu. Nasıl olsa şöyle bir bakıp dönecek, iyi iyi diye mırıldanacaktı. Önemli olan kendisinin beğenmesiydi, kimsenin değil. Nişan gecesinin sonuna doğru Alin mutfakta meyveleri hazırlayan annesinin yanına geldi. Elinde iki kadeh vardı. Anne al şunu. Gel babamın şerefine içelim, dedi. 17 yıl oldu Alim, dedi. Uzun süre ilk defa Aline Alim diyordu ve uzun süredir Alin ilk defa babasını konuşuyordu. Sen hiç olmazsa onu gördün. Şanslısın. Ben hiç görmedim ya, dedi. Nilüfer güldü. Komik kız. Onu görmesem sen olur muydun hiç, dedi. Birbirlerine sarıldılar sımsıkı. İçin için ağladılar. Gülerek salona geçtiler birlikte. Gece olduğunda gel canım. Yorgunsundur ama hadi ne olur, canım çekti, dedi Tarık Bey. Ne olur demişti, ne olur. Bıraktı kendini Nilüfer'de. Tarık Bey onunla sevişirken Nilüfer de kızlarının işte böyle birer birer gideceğini, o zaman ne yapacağını düşünüyordu. Önce Tarık Bey banyoya gitti. Hayret, büyük kız uyanmamıştı. Zaten çok kısa sürmüştü. Tarık Bey hep bir özlem içindeydi karısına karşı. Nilüfer banyoda çıplak vücuduna baktı. Büyük bir beğeniyle baktı. Yan döndü. Karnına iyice baktı. Hiç yoktu. Eliyle dümdüz karnını okşadı. Üç çocuktan sonra bu mucizevi bir şey diye düşündü. Mutlu oldu. Tam 17 yıl geçmişti Ali'siz. Ama bir an bile aklından çıkmadı. Aşk böyle bir şey işte. Aşk çok acımasız. İnsanı üzüyor ve sonsuza dek sürüyor. Aşk iyi ki var. Acı veriyor, bir tükeniş belki ama yaşama gücü de aynı zamanda. Ben yine de aşk için yaşayacağım, dedi aynaya. Nilgün aşk için yaşayacak. Bir süre önce tuhaf bir hastalığa yakalandım. Depresyon değil, agresyon değil. Borderline kişilik özelliği demişlerdi galiba. Sınır çizgisinde yaşamak. Böyle bir kişiliği içimde barındırıyormuşum. Ağır bir travma bunu açığa çıkarmış. Duygusal derinlikten yoksunmuşum. Ben buna çocuklaşma diyorum. Çünkü tıpkı yaramaz, hırçın bir çocuk gibi aklımdan geçen her şeyi herkese söylüyorum. Sanki bir şeylerin intikamını alıyorum. Sanki içim nefret dolu. Son gün yaptıklarımı hiç anımsamıyorum ama diyorlar ki bütün iş yerini birbirine katmışım. Arkadaşım kocasının çok sadık bir eş olduğundan söz ederken, hadi oradan, geçen akşam içkiliyken bana ne kadar güzel olduğumu söyleyip bacaklarımı okşadı diyorum. Toplantıda insanlar birbirlerine karşı son derece iltifatkar, saygılı davranırken birisine dönüp, şimdi Burhan Bey'e sizin gibi deneyimli birinden çok şey bekliyoruz diyorsunuz ama geçen gün işe yaramaz, kasıntı, bok herif demiştiniz diyorum. Ötekine dönüp, sen de onun için cüce moruk, şuradan çekip gitse kurtulacağız dememiş miydin diyorum. Partiye gelirken özenle giyinmiş, süslenmiş, büyük bir güvenle ortada dolaşan kadına, öyle koca bir kıçın var ki ne yapsan nafile diyorum. Kızıma yemek yerken, ye bakalım ye, patlayana kadar ye, şu şiş koluğuna bak, büyüyünce berbat bir yaratık olacaksın, kimse seni beğenmeyecek, yapayalnız kalacaksın diye bağırıyorum. Kızımı almaya gelen babasına, birdenbire büyümüş, yetişmiş, eğitim görmüş, hazır bir çocuğa kavuştun. Hiç emek vermediğin halde yetişmiş bir kızın oldu. Elimden gelse onu sana göstermezdim, soyadını bile değiştirirdim. İğrenç, tutucu, kötü bir insansın, senden nefret ediyorum diyorum. Bana kur yapan, hiç tanımadığım adamı, sen hiç aynaya bakmıyor musun? Şu görünüşünle, şu berbat giysilerin ve aptal bıyığınla seni beğeneceğimi nasıl düşünebildin diye tersliyorum. İnsanların şaşkınlığını gördüğümde, niçin dürüst olamıyoruz, niçin her şeyi yalanlar üzerine kurmuşuz, biraz yürekli olun, düşündüklerinizi söyleyin, sahtekarlar sizi diye azarlıyorum. B beni hastaneye götürmeden önceki gün patronuma. İnsanlara gülmemek, selam vermemek, günaydın dememek marifet mi? Saygı böyle mi kazanılır? Bu yüzden kimse sizi sevmiyor, yalnızca korkuyor. Sekreterinizle sadece odaya kapanacağınız yerde biraz personelinizle ilgilenseniz daha yararlı olur. Üstelik bu çizgili kruveze elbiseyle de eciş bücüş bir gangstere benziyorsunuz demişim. O gün arkadaşlarım beni alıp hastaneye götürmüşler. Doktor benimle görüşme yaparken durmadan diyormuşum ki şu üzerinizdeki yeşil gömlek iğrenç. Ne biçim bir renk bu? Ses tonunuz da sinirimi bozuyor. Şimdi şu saksıyı alıp kafanıza geçirmek istiyorum. Beni hemen yatırmışlar. Kısa bir tedaviden sonra iyileşiyor. Eski normal, kibar halime dönüyorum. İşin tuhafı beni işime geri alıyorlar. Patronum. Hoş geldin Nilgün. Geçmiş olsun diye gülümseyerek elimi sıkıyor. Ben de sık sık aslında insanların gerçek hali bu olsaydı nasıl bir dünyada yaşardık acaba diye düşünüyorum. Sanırım her şey bambaşka olurdu. Acaba daha mı iyi olurdu? Demek ki her an büyük yalanlar içinde yaşıyoruz. Gerek düşüncelerimizi asla söyleyemiyoruz, gerekse hepimiz içimize kalıp çöreklenip oturuyoruz. Kim bilir bu herkese ne biçim zarar veriyordur? Belki de stres dediğimiz çağımızın hastalığı bu yüzdendir. Herkesin bana sevgiyle, hatta gülümseyerek yaklaşıyor olması, bazıları ise kendilerine söylediğim şeyleri kahkahalarla anlatıyor olması şaşırtıyor beni. Bazıları aslında çok haklıydın diyor. Sanırım yaşadıklarım beni isyana sürükledi. Herkese nefret duymaya başladım. İnsana en fazla acı veren şey uğradığı haksızlık olsa gerek. Bu haksızlık kimden gelirse gelsin, eğer kişi yaşadığını hak etmediğini düşünüyorsa büyük acılar çekiyor. Benim yaşadığım haksızlık kimden geldi? Bu acıyı hak etmiş miydim ben? Kime kızacağım bana haksızlık ettiği için? Neyse, hak etmediğim acılar yaşadım ve nefretimi kime yönelttiğimi düşünüp tüm insanlığa yönelttim. Geldi geçti. Ölümden öte köy mü var derler. Ölümden gerçek hiçbir şey yok. Bundan başka acı da yok. Ama biliyorum ki her şey yine eskisi gibi olacak. Ben yine her şeyi dert eden eski kişiliğime geri döneceğim. Hepimiz öleceğimizi bile bile sanki hiç ölmeyecekmişiz gibi küçük küçük şeyleri büyütüp üzüleceğiz. Belki de insanlığın en ağır bunalımı bir gün öleceğini bilmek ve unutmuş gibi yaparak yaşamak. Birden Kaltak Kanço'yu hatırlıyorum. Evet, ben yaratmıştım. Benim dostumdu. Onunla konuşuyor, dertleşiyordum ama kimdi, nereden çıkmıştı, ne anlama geliyordu bunu hiç çözemiyordum. Neden Kaltak'tı, neden Kanço'ydu? Neyse artık, Kaltak Kanço'ya ihtiyaç duymuyorum. Her şeye rağmen kendimi yalnız hissetmiyorum. Ofisteki özel tuvaletime kapanıyorum, aynaya bakıyorum. 35 yaşını devirdim. Sanki biraz karnım çıkmış gibi. Korkuyla içeri çekiyorum. Annem görse çok kızardı. Karın, kadının en büyük kusurudur derdi. Merak etme anneciğim, dikkat ediyorum. Yaşam böyle bir şey işte. Her şeyi kontrol ediyorum sanıyorsun ama nafile. Kendini bile kontrol edemiyorsun. Hele aşıksan, freni patlamış bir otomobil gibi oluyorsun. Nerede, nasıl duracağın, yere alıp almayacağın hiçbir şey belli değil. Aşk böyle bir şey işte. Aşk sonsuza dek sürmüyor. Bitiyor, tekrar geliyor. İnsana hem mutluluk hem acı veriyor. Acı da olsa, mutlu da olsa aşk bir yaşama gücü veriyor insana. Aşk iyi ki var. Ben yine de aşk için yaşayacağım sevgili Ayna. Nil aşk için yaşayacak. Kocaman bir zarf geliyor Nil'in annesine. Elleri titreyerek zarfı parçalayarak açıyor. Uzun bir mektup çıkıyor. Sevgili annem, seni Madrid'de görmek yetmedi bana. O ne güzel bir 10 gündü, hiç unutamıyorum. 6 aydır sen gideli beri bunun bir daha ne zaman olabileceğini düşünüyorum. Kendi mutluluğum için seni böyle bırakıp gitmek bencillik mi diye düşünüyorum. Ama senin bana bir gün bile sitem etmediğini anımsayıp seviniyorum. Kara ipler nefis. Sanıyorum uzun süre burada kalacağız ve sen de yine geleceksin. Bana verdiğin cep telefonun sayesinde artık her gün konuşabiliyoruz ama bu kez yazmak istedim. Sen sıfırlı bir yaşa daha girdin. O gün yanında olmayı çok isterdim. Çünkü bilirim, sen her sıfırlı yaşa girerken üzülürsün. Neyse, Bu üzüntün en fazla 10 gün sürer ve her seferinde muhteşem bir sıfırlı yaş armağan alırsın. Ne şanslısın. Bu kez 50 yaş armağanın çok müthiş olmuş anladığım kadarıyla. O ne yakışıklı adam öyle. Evlenmeyi düşündüğüne göre onu çok seviyorsun. Bugüne dek hiç kimse için böyle güzel şeyler anlatmamıştın. Kim bilir gözlerin nasıl parlıyordur. Yüzün ne kadar güzeldir. Sakın estetik falan yaptırayım deme. 6 ay önce harika görünüyordun. 6 ay sonra 50 yaşına girer girmez kötüleşmiş olamazsın. Cengo senin annen yaşsız bir kadın diyor. Ben 30 yaşındadır diye düşünüyordum. Ama o zaman senin annen olamazdı diye gülüyor. Cengo burada yine boncuklar yapıp satıyor. Öyle becerikli ki ben de sepet ve çok hoş aynalar yapıyorum. Minicik bir evimiz var. Önü deniz. Balkonda oturup boncuklarımızı, sepetlerimizi yapıyoruz. Bir boncuk dizip bir kere öpüşüyoruz. O eski üzüntülerimi, takıntılarımı şimdi şaşkınlıkla düşünüyorum. O heyecanlı, mutsuz, dertli kız ben değilmişim gibi geliyor. Nasıl insan öyle sinirli, huzursuz olabiliyor hiç anlayamıyorum. Hastalıklarımın nedenini düşünüyorum, bulamıyorum. Ne kadar aptalmışım. Nasıl kendime egemen olamamışım. Acaba bu işin sonu ne olacak diye düşünüyor musun? Düşünme anneciğim. Son diye bir şey yok. Sahneler var, durmadan değişen ama hiç bitmeyen. Şimdi gelelim en önemli meseleye, yani fotoğrafta gördüğün o minik şeye. Sana bir 50 yaş armağanı vermek istedim. Madrid'de buluştuğumuzda sana bunu söylemedim. Çünkü döndükten sonra beni çok merak edeceğine, bunu sorun edeceğine inanıyordum. Yanımda olmak isteyecektin. Yaşamın karışacaktı. Benim nerede olacağım belli değildi. İşte bir küçük oğlan. Öyle güzel bir şey ki sana anlatamam. Gözleri sana benziyor. Gelip kalan yerleri de babasına. Bana benzeyen bir şeyler arıyorum ama şimdilik yok. İnsanın bir bebeği olması anlatılamayacak bir duygu. Şimdi senin bana olan düşkünlüğünü, tutkunu anlayabiliyorum. Beni merak etme diyemiyorum. Çünkü ben bu oğlandan bir dakika bile ayrılsam onu merak ediyorum. Çılgınca bir sevgi bu. Belki de en gerçek olanı. Merak etme, ona çok iyi bakıyoruz. Senin bana yaptığın gibi yüzü koyun yatırmanın bebek ölümlerini artırdığı ortaya çıkmış. Şimdi bebekler sırt üstü yatırılıyormuş. Biz de öyle yapıyoruz. Ne olur, bebek doğana kadar sana söylemediğim için bana kızma. Evet, sen geldiğinde ben hamileydim. Bebeğin erken olacağını bile biliyordum. Bunu senden saklamayı nasıl başardım bilemiyorum. Biraz karnın çıkmış dediğinde ne yapacağımı şaşırmıştım. Ama dediğim gibi hamileliğim süresince ve doğumda beni merak edip yaşamı kendine zindan etmeni istemedim. Ve işte sana olağanüstü bir 50 yaş armağanı verdim. Artık istediğin zaman gelip bizi burada görebilirsin. Hatta belki de nikahı burada yaparsınız, ne dersin? O şahane adamı o kadar merak ediyorum ki. Annem, kavuşacağımız günler yakın, bunu hissediyorum. Bu güzel oğlan da seni öpüyor. İnanmayacaksın ama daha adını koymadık. Belki sen bir şey bulursun. Cengo ile torunun da seni görmek için sabırsızlanıyor. Seni kucaklıyorum. Anne kızın Nil. Annesi ağlıyor. Zarfın içinden fark etmediği fotoğrafı çıkarıyor aceleyle. Nil göğsünün üzerine bir torba takmış. Bebeğin ayakları elleri torbadan çıkmış. Cin gibi bakıyor. Minicik. Minicik. Evet, gözleri ona benziyor. Nil'in annesi ağlıyor. Nil mektubu bu zarfa yerleştiriyor, kapatıyor, bebeği torbasına takıyor, postaneye gitmeden önce banyodaki aynada kendine bakıyor. Yan dönüyor, bakıyor, acaba biraz karnı mı çıkmış? Bebekten sonra olabilir ama dikkat etmeli. Annesi bunu görürse çok üzülür. Bebekle birlikte aynaya bakıyorlar. Nasıl da üzülmüşüm onca saçma sapan şey için. Şimdi hiç üzülmemişim gibi sıkıntılardan uzak, huzur içinde, sevgilimle ve bebeğimleyim. Aşk böyle bir şey işte. İnsanı değiştiriyor. Mutluluk veriyor. Kim bilir belki de gerçek olanı sonsuza dek sürüyor. Aşk iyi ki var. Aslında sonunu düşünmek gerekmiyor. O bir yaşama gücü. Ben yine de aşk için yaşayacağım diyor aynaya. Kitabın sonu. 18 Mayıs 2005. Sayfa 358.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.org gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25